1. Korintoslara Mektup 15. bölüm 24. ayetteyiz. Biliyorsunuz 1. Korintoslar 15. bölüm aslında kutsal kitapta Mesih inancının temelini oluşturan bir bölümdür. Çünkü bu bölümde Paulus bizlere İsa Mesih'in öldüğünü, gömüldüğünü ve dirildiğini bize aktarmaktadır. Kardeşler, size bildirdiğim, sizin de kabul edip bağlı kaldığınız müjdeyi hatırlatmak istiyorum. Size müjdelediğim söze sımsıkı sarılırsanız bunun aracılığıyla kurtulursunuz. Aksi halde boşuna iman etmiş olursunuz diyor. Aldığım bilgiyi size öncelikle ilettim şöyle ki, kutsal yazılar uyarınca Mesih günahlarımıza karşılık öldü, gömüldü ve kutsal yazılar uyarınca üçüncü gün ölümü yenerek dirildi diye okuyoruz. İlk dört ayette. Paulus ne diyor? Aldığım müjdeyi size bildirdim. Müjdeyi kimden ve nereden almıştı? Tabii ki Rab İsa Mesih'in kendisinden. İsa öldü. Bu tarihsel bir gerçekti. Bunu kimse inkar edemez. İsa Mesih gömüldü. Bunun da eklenmesi gerekir. Ve üçüncü olarak da İsa Mesih ölümü yenerek dirildi. Eğer Mesih inancında bu noktalar yoksa, yani İsa'nın ölüp gömülmesi ve dirilmesi olayını çıkarırsanız, o zaman Mesih inancı diye bir şey kalmaz. Ama Tanrı sözü bizlere Mesih'in öldüğünü, gömüldüğünü ve dirildiğini yazmaktadır. Evet, Mesih inancının temeli bu iki noktaya, yani Mesih'in ölmesine ve dirilmesine dayanmaktadır. 5. ayette Petrus'a sonra 12'lere göründü. Yani İsa Mesih öldükten sonra Petrus'a ve özel olarak 12 öğrencisine göründü. Daha sonra da 500'den çok kardeşe aynı anda göründü diyor 6. ayette. Onların çoğu hala yaşıyor, bazıları ise öldü. Ve işte bundan sonra Yakub'a, sonra da bütün elçilere ve en son zamansız doğmuş bir çocuğa benzeyen bana göründü diyor Paulus. Ben elçilerin en küçüğüyüm diyor Paulus. Tanrı'nın topluluğuna zulmettiğim için elçi olarak bile anılmaya layık değilim. Ama şimdi neysem Tanrı'nın inayetiyleyim. Aslında ben değil, Tanrı'nın bende olan inayeti emek verdi diyor Paulus. İşte gerek benim yaydığım, gerek diğer elçilerin yaydığı ve sizin de iman ettiğiniz bildiri budur. Nedir bu bildiri? İsa Mesih öldü, gömüldü ve dirildi. Eğer Mesih'in ölümden dirildiği duyuruluyorsa nasıl oluyor da aranızda bazıları ölüler dirilmez diyor Paulus 12. ayette. Bazı felsefi akımlar aslında bunu vurguluyorlardı ya da dirilmeye inanmıyorlardı. Eğer ölüler dirilmezse Mesih de dirilmemiştir diyor 13. ayette. Mesih dirilmemişse bildirimiz de imanınız da boştur. Ve bizim Tanrı ile ilgili tanıklığımız da yalan olmuş olur. Çünkü Tanrı'nın Mesih'i dirilttiğine tanıklık ettik. Ama ölüler gerçekten dirilmezlerse Tanrı Mesih'i de diriltmemiştir. Mesih dirilmediyse bütün haberciler o zaman ne oluyor? Yalancıydılar. Eğer Mesih halen mezardaysa bu adamların her biri o zaman yalancı tanıklardı. İnsanların yalan olduğunu bildikleri şeyler için ölmediklerine hiç dikkat ettiniz mi? Yani bir insan yalan bir şeyi söylerse kimse buna inanmaz, bunun için hayatını vermez. Ölüler dirilmezlerse Mesih de dirilmemiştir. Mesih dirilmemişse imanınız yararsızdır ve siz hala günahlarınız içindesiniz. Buna göre Mesih'e ait olarak ölmüş olanlar da mahvolmuşlardır diyor Paulus. Tabi Paulus'un burada bu sözleri söylemesinin her zaman gerisinde Mesih'in dirildiği gerçeğini vurguluyor. Yani insanların söyledikleri Mesih ölüp gömülüp dirilmediyse o zaman bütün bunlar boştur diyordu. Ama biz biliyoruz ki Mesih öldü ve dirildi. Eğer yalnız bu yaşam için Mesih'e umut bağlamışsak, herkesten daha çok acınacak kişileriz. Oysa 20. ayette Paulus işte son noktayı koyuyor. Kardeşlerim, Mesih ölmüş olanların ilk örneği olarak ölümden dirilmiştir. Mesih ilk örnektir. Eski antlaşmada Turfanda festivali vardı ve ilk tahılların Rab'be getirilmesi, evet, bir kuraldı. Bunun anlamı daha arkasının geleceğiydi. Yoksa Turfanda olmazdı. Bunun gerçekleşmesi İsa Mesih'in dirilişindedir. Ölüm bir insan aracılığıyla geldiğine göre ölümden diriliş de bir insan aracılığıyla gelir. Herkes nasıl Adem'de ölüyorsa herkes Mesih'te yaşama kavuşacak diyor 21-22. ayetlerde. 23. ayette de her biri sırası gelince dirilecek. İlk örnek olarak Mesih, sonra Mesih'in gelişinde Mesih'e ait olanlar. Ne kadar harika bir şey. Mesih ölümden dirilmiştir ve uyuyanların ilk örneği olmuştur. Burada ölüm uykusundan söz ediliyor. Ölüm bir insan aracılığıyla geldiğine göre ölümden diriliş de bir insan aracılığıyla gelir. Herkes Adem'de ölür. Adem'in ailesinde olduğunuzun kanıtı Rab gelip sizi göğe alana kadar öleceğinizdir. Yani herkes ölecektir eninde sonunda. Eğer bundan önce Rab gelmezse. Herkes Mesih'te yaşama kavuşacak. İsa diriliş ve yaşamdır. 24. ayette Paulus şöyle diyor. Bundan sonra Mesih her yönetimi, her hükümranlığı ve gücü ortadan kaldırıp egemenliği Baba Tanrı'ya teslim ettiği zaman son gelmiş olacaktır. Sonra son gelmiş olacak. Neyin sonu? Çağın sonu. Çağ nasıl sona erecek? Bütün sıkıntı gelecek ve sonra burada yeryüzünde milenyum, yani 1000 yıl kapsayan Mesih'in krallığı kurulacak. Şeytan yine bir süre için salıverilecek. Sonra sonsuza kadar ateş gölüne atılacak ve Rab İsa Mesih krallığını sonsuza kadar kuracaktır. Bu sonsuz krallık olacak. Aslında sonsuz krallık milenyumdaki, yani 1000 yıllık krallığın daha öteye yansıması olacak. Ancak milenyumdaki krallık bir deneme zamanı olacak. Egemenliği Baba Tanrı'ya teslim ettiği zaman son gelmiş olacak. Bu ne zaman gerçekleşecek? Milenyum, yani 1000 yıllık krallığının sonunda. Mesih her yönetimi, her hükümranlığı ve gücü ortadan kaldıracak. Çünkü diyor 25. ayette, Tanrı bütün düşmanlarını onun ayakları altına serinceye dek onun egemenlik sürmesi gerekir. Bu ayet aslında 110. mezmurdan bir aktarmadır. 110. mezmurun 1. ayetinden. Onun egemenlik sürmesi gerekir. Mesih İsa'nın tüm karşıtı güçleri ortadan kaldırıp egemenliği Baba Tanrı'ya teslim etme sürecinde egemenlik sürmesi gerekir. Başka deyişle, isyan ve düşmanlığın tüm izleri silininceye kadar Mesih'in egemenlik sürmesi devam edecektir. Ortadan kaldırılacak son düşman ölümdür diyor Pavlos 15. bölüm 26. ayette. Bu ölüm denilen illetten işte bir gün kurtulacağız. İsa Mesih'in 1000 yıllık egemenliği döneminde bile insanlar, özellikle Rab'be açıkça isyan edenler ölmeye devam edecektir. Ne var ki Rab'bin kürsüsünün yargılamasında ölüm ve ölülerin ruhları ateş gölüne atılacaktır. Tanrı her şeyi Mesih'in ayakları altına serecektir. Her şeyi onun ayakları altına sererken Tanrı elbette ki kendini bunun dışında tutmuştur. 27. ayet anlamak oldukça zordur. Çünkü Tanrı her şeyi Mesih'in ayakları altına serdi. Yani bunu biraz daha açıkça söylemek gerekirse. Ancak Tanrı her şeyin Mesih'in ayakları altına serildiğini söylediğinde, her şeyi Mesih'in ayakları altına seren Tanrı'nın bunun dışında kaldığı açıktır. Öyleyse Mesih Tanrı'ya tabi değildir. Ama Bir dakika bekleyin. Bir sonraki ayetin ne dediğine dikkat edin. Her şey oğula bağımlı kılınınca, o zaman oğul da her şeyi kendisine bağımlı kılan Tanrı'ya bağımlı olacaktır. Öyle ki Tanrı her şeyde her şey olsun. 28. ayet. Bunun anlamı, Mesih burada, bu dünyada gerçekleşen 1000 yıllık egemenlik krallığını tamamlayıp sonsuz krallığını kurduğunda, ben yeryüzündeki tahtını Davut'a devredeceğine inanıyorum. Tanrı her şeyde her şey olsun diye başlangıçta var olduğu tanrılıktaki yerine döneceğine inanıyorum. Evet, her şey oğula bağımlı kılındıktan sonra bile oğulun kendisi sonsuza kadar Tanrı'ya bağımlı olmaya devam edecektir. Tanrı, İsa Mesih'i tüm planları ve amaçları için egemen kıldı, idareci yaptı. Tüm yetki ve güç Mesih'in eline verildi. Ona bağlı idarenin hesabını vereceği zaman yaklaşıyor. Her şeyi bağımlı kıldıktan sonra egemenliği babaya geriye verecektir. Ya da egemenliği babaya teslim edecektir. Yaratılış, değerli dostum, Tanrı'ya harika bir durumda geri verilecek. Uğruna insan bedeni aldığı kurtuluş ve yenileme görevini tamamladıktan sonra babaya bağımlı olmaya devam edecektir. Bu hiçbir zaman birinin birinden daha üstün olduğu anlamına gelmiyor. Üçte tekli Tanrı'ya iman ediyoruz. Baba, oğul ve kutsal ruh. Ancak Tanrı merkezinde ya da Tanrı'da bir uyum vardır. O sevgi kapsamında bir uyum vardır. Baba, oğul ve kutsal ruh. Tanrı'nın amaçladığı, planladığı her şey gerçekleştikten sonra insan olmayı bırakırsa Tanrı ve insanı bir araya getiren bağ yok olur. Başka deyişle, İsa Mesih insan bedeni aldı ve insan bedeninde, evet, dünyada yaşadı, çarmıha çakıldı ve öldü. Yeniden bir insan bedeni alarak göğe yükseldi. Ve Tanrı'nın sağında oturmaktadır ve o, evet, insan bedeninde kalmayı hedefledi, amaçladı. İşte bu harikadır. Biz Rab'bin yanına gittiğimizde orada insan olan İsa Mesih'i göreceğiz. Diriliş yoksa ölüler için vaftiz olanlar ne olacak? Ölüler hiç dirilmezse insanlar neden ölüler için vaftiz oluyorlar diyor Pavlos 1. Korintoslar 15. bölüm 29. ayette. Ne olacak? Yani ne başaracaklar? Vaftiz sözcüğünün birisi ya da bir şeyle özdeşleşme olduğunu daha önce görmüştük. Bu durumda Pavlos ölü olarak biriyle özdeşleşmekten söz ediyor. Eğer ölüler dirilmeyecekse, ölüler için vaftiz olanlar bunu yapmakla ne başarıyorlar diye soruyor. Öyleyse neden ölü olarak tanımlanıyorlar? Bu sözler Korintoslu imanlıların ölmüş akrabaları ya da dostları için vaftiz olduklarını belirtmiyor. Kendileri için ölen ve şimdi de ölümden dirilen Mesih için vaftiz oldukları ve onunla özdeşleştikleri anlamına geliyor. Dünyaya ölü ama Mesih için diriydiler bunlar. Biz de neden her saat kendimizi tehlikeye atıyoruz? Kardeşler, sizinle ilgili olarak Rabbimiz Mesih ise de sahip olduğum övüncün hakkı için her gün ölüyorum diyor Pavlos 30-31. Ayetlerde. Pavlos, Mesih ölümden dirilmediyse o zaman hayatlarını tehlikeye atmakta akılsızlık ettiklerini söylüyor. Ancak Mesih ölümden dirildiği için imanlılar onunla özdeşleşmişlerdir. Pavlos'un Roma'daki imanlılara söylediği gibi Mesih İsa'ya vaftiz edilenlerimizin hepsinin onun ölümüne vaftiz edildiğini bilmez misiniz? Babanın yüceliği sayesinde Mesih nasıl ölümden dirildiyse biz de yeni bir yaşam sürmek üzere vaftiz yoluyla onunla birlikte ölüme gömüldük diye okuyoruz Romalılar 6. bölüm 3 ve 4. ayetlerde. Bizler dirilmiş, diri bir Mesih ile birleştik. Eğer Mesih dirilmediyse, Pavlos diyor ki, o zaman bu dünyada yaptığım fedakarlıkları yapmak akılsızlıktır. Yaşamım her an tehlikede. Sürekli olarak ölüm tehlikesiyle karşı karşıyayım. Ama benim Rabbim diridir. Ölümü yenmiş ve dirilmiştir. Bu nedenle hizmet ediyorum ve ileriye doğru gidiyorum. Eğer herhangi bir insan gibi düşünerek Efes'te canavarlarla dövüştümse bunun bana yararı nedir? Eğer ölüler dirilmeyecekse yiyip içelim nasıl olsa yarın öleceğiz diyor 32. ayette. Pavlos, eğer Mesih ölümden dirilmediyse neden ben Mesih'e olan imanımdan ötürü aslanların kafesine konuldum? Ben onun ölümüyle özdeşleştim, vaftiz oldum. Ben ölü bir insan sayılıyorum çünkü diri Mesih'le birleştim diyor. Ölümü ve dirilişinde Mesih'le özdeşleşmek çok büyük bir gerçektir dostum. Bunu anlamsız olabilecek bir su vaftisine dönüştürmeyelim. Burada söylenilen vurgu su vaftisi değildir. Burada Mesih'e iman eden kimsenin Mesih'e konulduğunu, Mesih'le özdeş olduğunu vurgulamaktadır Pavlos. Eğer Mesih dirilmediyse ve eğer ölüler dirilmeyeceklerse o zaman biz de yiyelim içelim çünkü yarın öleceğiz diyen Epikürçülerin hayatının tek amacının zevk olduğu felsefesini kabul edelim. Yani Pavlos ona değinerek burada bu vurguyu yapıyor. Aldanmayın. Kötü arkadaşlıklar iyi huyu bozar. Uslanıp kendinize gelin ve artık günah işlemeyin. Bazılarınız Tanrı'yı hiç tanımıyor. Utanasınız diye söylüyorum bunları diyor 15. bölümün 33 ve 34. ayetlerinde. Korintoslu imanlılar dirilişi sorgulayan kişiler tarafından kandırılmışlardı. Söyleyecek pek çok şeyleri olan ama Tanrı bilgisine sahip olmayan kişileri dinliyorlardı. Bugün de ne yazık ki olduğu gibi. Ve birçok televizyonlarda yapılan şovlara bakıp hayran kalanlar gibi. Orada söylenenleri sanki Tanrı'nın sözüymüş gibi algılayanlar gibi. Hayır, Pavlos yanlış bilgilere sahipseler yanlış şeyler yapacaklarını söylüyor. Bozuk yürekten değerli dostum doğru bir şey çıkmaz. Eğer düşünce yapısı bozuksa, yürek yapısı bozuksa oradan da bozuk şeyler çıkar. Onlara günah işlemeyi bırakmalarını çünkü dirilişin gerçekleşeceğini söylüyor. Ama biri diyebilir ki ölüler nasıl dirilecek, nasıl bir bedenle gelecekler 35. ayet. Pavlos nasıl ve ne sorularının yanıtını vermekte. İnsanlar bedenin dirilişiyle ruhun ölümsüzlüğü arasında bir ayrım yapamıyorlar. Plato ve Cicero ruhun ölümsüzlüğünü savunmuşlardı. Pavlos bedenin dirilişini savunuyor. Sadukiler dirilişin her türünü ölümden sonra herhangi bir yaşam olduğunu inkar ediyorlardı. Ve Mesih'in kendisi onları şu şekilde yanıtlamıştı. Ben İbrahim'in tanrısı, İshak'ın tanrısı ve Yakub'un tanrısıyım diyor. Tanrı ölülerin değil yaşayanların tanrısıdır. Pavlos bedenin dirilişini inkar edenleri bedeni dirilen Mesih'in dirilişiyle yanıtladı dostum. Şimdi önümüze çıkan soru ölen bir beden nasıl yeniden dirilip aynı beden olabilir? Pavlos duadan, tabiattan bedenlerin birbirinin tıpatıp aynı olmadıklarını gördüğümüzü aynı ama tıpatıp aynı olmadığını öğrendiğimizi söylüyor. Ne akılsızca bir soru diyor. Senin ektiğin tohum ölmedikçe yaşama kavuşmaz ki. 36. ayet. Nasıl diyen ilk sorunun yanıtı bu. Bunu görebilecek durumda olsaydınız, ekilen bir tohumda ölüm ve süreklilik vardır. Ekilen bir tohum özde kendisinin aynı olan başka tohumlar üretecektir. Ama tohumun kendisi ölmüş ve parçalara ayrılıp dağılmıştır. Öyle ki ürettiği tohum ölen tohumun kendisi değildir. O tohum gibidir ama aynı tohum değildir. Ekilen tohum parçalara ayrılıp dağılmıştır ama bir süreklilik vardır. Bu bir giz olmakla birlikte imkansız bir şey değildir. Ölüm nedir? Ölüm ayrılıktır. Fiziksel olarak ölüm nedir? Evet, organlarımızın durması, çalışmamasıdır. Ama ruhsal olarak düşündüğümüzde ölüm ayrılıktır. Fiziksel olarak da aslında ölüm ayrılıktır. Öldüğümüzde ayrılıyoruz. Sevdiklerimizden ayrılıyoruz ve bu dünyadan ayrılıyoruz. Ruhun ya da kişiliğin son bulması değildir ölüm. Bunlar ölmezler. Bir daha söyleyeyim. Ruhun ya da kişiliğin son bulması değildir ölüm. Ruh ve kişilik ölmezler. Eğer Tanrı'nın çocuklarından biriyseniz gerçek siz Rab'le birlikte olmaya gider. Parçalara ayrılıp dağılan bedendir. Ölüm bedenin bireyden, kişiden ayrılmasıdır. Beden parçalara ayrılıp dağılır, çürür, ayrışır. Tozun toza, külün küle dönmesi sadece beden için geçerli olan bir gerçektir. Tekrar edeyim. Eğer Tanrı'nın çocuklarından biriyseniz gerçek siz Rab'le birlikte olmaya gider. Paulus şimdi hangi beden dirilir diyen ikinci soruyu yanıtlıyor. Ektiğin zaman oluşacak olan bitkinin kendisi değil, yalnız tohumunu, buğday ya da başka bir bitkinin tohumunu ekersin. 1. Korintoslar 15 ayet 37. Tohumun ekilmesi bir resimdir. Mesih ilk örnektir. Daha sonra aynı şey bize olacaktır. Bizler Mesih'in gelip imanlıları bu dünyadan alıp götüreceği zamanı bekliyoruz. Mesih bunu yapmak için döndüğünde biz zaten ölmüşsek diriltileceğiz. O sırada hala yaşıyorsak göğe alınıp değiştirileceğiz. Gördüğünüz gibi tohum kendi kendine yeni bir beden sağlamaz. Bunu ekici de yapmaz. Bunu sağlayan Tanrı'dır. 38. ayette Tanrı tohuma dilediği gibi bir beden verir. Tohumların her birine özel bir beden verir. Bundan sonra Paulus başka bir alana geçer. Bütün bunlar yaşamın sırrıdır. Aslında yaşamın sırrı ölümün sırrından daha büyüktür. Buğday ektiğinizde arpa ya da mısır değil buğday çıkar. Başaktaki o küçük tahıl ektiğiniz tohum gibidir. Onun tıpatıp aynı değildir ama çok benzediği kesindir. Şimdi Paulus botanikten zoolojiye geçiyor. 39. ayette her canlının eti aynı değildir. İnsanların eti başka, hayvanların eti başka, kuşların ve bitkilerin eti başka başkadır. Ölü bir bedenle dirilmiş bir beden arasındaki fark, insanlarla hayvanlar, balıklar ve kuşlar arasındaki farktan daha büyüktür. Paulus bütün etlerin aynı et olmadığını söylüyor. Göksel bedenler var, dünyasal bedenler var. Göksel olanların görkemi başka, dünyasal olanlarınki başkadır. Güneşin görkemi başka, ayın görkemi başka, yıldızların görkemi başkadır. Görkemde yıldız, yıldızdan farklıdır diyor 1. Korintoslar 15, 40 ve 41. ayetlerde. Şimdi astronomi alanına geçiyor Paulus ve güneş sistemindeki cisimlerin birbirlerinin aynı olmadığını söylüyor. Güneş, ayla aynı maddeden yapılmamıştır. Yıldızlarla aynı maddeden de yapılmamıştır. Yıldızlar birbirlerinden farklıdır. Bir güneş sistemi, bir yıldız sistemi, gezegenler ve güneşler vardır. Ölülerin dirilişi de böyledir. Beden çürümeye mahkum olarak gömülür, çürümez olarak diriltilir. 42. ayet. Anlayacağınız gibi Adem'e verilen beden her zaman ölüme tabiydi. Eğer günah işlemeseydi ölmeyeceği halde bedeni her zaman ölüme tabi olacaktı. Ancak diriliş yoluyla çürümeyecek bir beden alacağız. Düşkün olarak gömülür, görkemli olarak diriltilir. Zayıf olarak gömülür, güçlü olarak diriltilir. Neydi bu? Beden çürümeye mahkum olarak görülür ama çürümez olarak diriltilir. Düşkün olarak gömülür, görkemli olarak diriltilir. Zayıf olarak gömülür, güçlü olarak diriltilir beden diyor 43. ayette. Yani bedenimizle birlikte görkem, renk, güzellik ve güce bütün bunlara sahip olacağız. Doğal beden olduğu gibi ruhsal beden de vardır diyor 44. ayette. Yıllar önce Batı dünyasında özellikle New York'ta dirilişin ruhsal olup olmadığı hakkında bir tartışma yaşandığını okumuştum. Liberaller bugün bile bunun ruhsal olduğunu iddia ederler. Bedensel dirilişe inanmazlar. Bir üniversitede çok ünlü bir Yunan bilgini bu ayet hakkında bir yazı yazdı. Yazı ruhsal sözcüğünü vurguluyordu. Sözlerini, kardeşler dirilişin ruhsal olduğunu görebilirsiniz çünkü burada ruhsal diyor diyerek bitirdi. Bütün liberaller alkışladılar ve birisi yazının bastırılmasını istedi. Orada çok iyi bir Yunan bilgini de bulunuyordu ve o ayağa kalktı. O ayağa kalkınca bütün liberaller biraz rahatsız oldular. Epey utandırıcı sorular sorabilirdi. Yazının yazarına bir soru sormak istiyorum. Doktor, epey isteksizce ayağa kalktım. Doktor, bir isim mi yoksa bir sıfat mı daha güçlüdür? Bu çok basit bir soru ama yanıtlamanızı istiyorum. Nereye varmak istediğini gördüğü için yanıtlamak istemedi ama yanıtlaması gerekiyordu. Tabii ki isim daha kuvvetlidir dedi. Doktor, bugün sunduğunuz türde bir yazı sunmanız beni hayrete düşürdü. Siz sıfatı vurguladınız. Halbuki daha kuvvetli olan sözcük isimdir. Şimdi aynı şeye yeniden bakalım. Doğal bir beden olarak gömülür, ruhsal bir beden olarak diriltilir. Dirilişte devam eden tek şey bedendir. Öldüğünde başka bir bedendir. Doğal bir bedendir. Beden olarak dirilir ama ruhsal beden olarak dirilir. Şimdi artık ruh tarafından yönetilmektedir. Ama hala bir bedendir dedi. Ve o kağıdı bastırmadılar. Bastırmamanın daha iyi olacağına karar verdiler. Küçük bir dil bilgisi alıştırması bu büyük profesörün yazısını ve o sırada savunduğu tezi yanıtladı. Nitekim şöyle yazılmıştır. İlk insan Adem, yaşayan bir can oldu. Son Adem ise yaşam veren bir ruh oldu.